ayrım 20.
Olabilir ama sen ve Valeri isteseniz de istemeseniz de ben Aylin'le evleniyorum. Bu fikre kendinizi alıştırın. Bütün derdiniz paraysa vasiyetimi hazırladım bile. Merak etmeyin. Haklarınızı iyi korudum. Bu konudaki son sözleri böyleydi John'un. 60 Eastern Avenue'daki son günlerini yaşıyordu Aylin. Evini satışa çıkarmıştı. Joe ile evliliklerine yepyeni bir evde başlayacaklardı. İçinde eski yaşamlarından, eski karılarından, eski kocalarından hiçbir iz taşımayan, kendileri için dayayıp döşemiş oldukları bir evdi. Joe, 74. sokakta Park ve Madison Avenue'lar arasında Amerikalıların Brownstone dedikleri kocaman 3 katlı bir ev satın almıştı. Evin giriş katına Aylin'i muayenehanesini taşıyacaklardı. Arka bölümde Nuri ve nihayet Türkiye'den getireceği karısı Şerife yerleşecekti. Birinci katta salon, yemek ve oturma odaları ile mutfak, üst katlarda yatak odaları bulunacaktı. Tayyip'e ile Alex'e son kat ayrılmıştı. Ev dayanıp döşenmişti, salonlara Türk halıları yayılmıştı. Halıların çoğunu Aylin ile Joe yazın İstanbul'a gittiklerinde kapalı çarşıdan almışlardı. Bazılarını Nilüfer ve Kasım Bey'e vermişti. Evin içinde Osmanlı evlerini andıran bir mistik hava vardı. Koyu renk ahşap döşemelerle, lacivertli, bordolu kilimlerle, loş ve ağırbaşlı duruyordu salon. Evde sadece birkaç ayrıntı kalmıştı tamamlanınca. Aylin, eşyalar çıktıktan sonra daha da geniş ve aydınlık duran evinde pencereden dışarı baktı. Evin satış kontratını 10 gün sonra imzalayacaktı. Katını sattığında Joe ile evlenmiş olacaktı. Bu aydınlık, ferah ve sadece ona ait olan evden loş, içine dönük ve ona yabancı başka bir mekana geçecekti. Doğru mu yapıyordu? Ya kızları ne yapacağız kızları diyerek yangına körükle gitmişti Nuri. Nilüfer kendi kardeşiydi onunla başa çıkabilmiş. Michelle'e karşı takındığı düşmanca tavrı aldırış etmemesini öğretmişti. Şimdi karşısına iki kadın daha çıkıyordu. Bir evliliği burnundan getirmek için uğraşacak. İlk kez zavallı Michelle'in Nilüfer yüzünden neler çekmiş olabileceğini yüreğinde hissediyordu. Oysa hep şakaya almış, alaya vurmuştu ablasıyla eski kocasının savaşını. Son günlerde kızlar biraz yumuşamış gibiydiler Aylin'e karşı. Bu evlilikten dönüş olmadığını anladıklarında daha dostça bir yaklaşım içine girmişlerdi. Aylin de onları kazanmak için akşam yemekleri düzenlemiş, hoşlanabilecekleri hediyeler almış, sonra da birdenbire bezmişti tüm bu işlerden. Her ikisi de 20'lerini çoktan geride bırakmış, evlenmiş, ev bark sahibi olmuş kadınlardı. Çok komik gelmeye başlamıştı kendisini düşman ilan etmeleri. Nilüfer kardeşinin aklından geçenleri sezmiş gibi nikahta keramet vardır derler Aylin. Düşünüp durma arpacı kumrusu gibi. Her şey yoluna girer. Kızlar da alışır zamanla. Alex zaten şimdiden bayılıyor sana demişti. Nikahtaki o kerameti ben henüz yakalayabilmiş değilim. Yanlış koca seçiyorsun da ondan. Senden ilk kez itiraz yükselmiyor ben evlenirken. Bakarsın bu kez kerameti de bulurum. Bul da bu son olsun Aylin. Son olsun Nilüfer dedi Aylin iştenlikle. 400 kadar davetiye dağıtılmış, tüm düğün hazırlıkları tamamlanmıştı. Nikah sadece 3 gün kalmıştı. Aylin birkaç gündür kendi katı boşalmış olduğu için Park Avenue'daki evde kalıyordu. Joe akşamüstü eve elinde bir takım kağıtlarla geldi ve Aylin'e onları imzalamasını söyledi. Nedir onlar diye sordu Aylin. Okusana. Ay okutma bana iç çıkıcı şeyleri Joe. Nedir o kağıtlar kuzum? Evlilik kontratımız. Ne? Evlilik kontratı. Ne demek o? Yani ben ölecek olursam ya da ayrılmaya kalkarsak senin nelere hakkın olup nelere olmayacağına dair. Dondu kaldı Aylin. Ben tam 3 kere evlendim, hiç böyle bir şey imzalamadım Joe dedi. Ama benim 4 tane çocuğum var Aylin. Michelle'in de 2 tane vardı. Şunları bir okusana sen. Ne okurum ne de imzalarım. Biz evleniyoruz. Sen veya ben ölürsek kanun ne diyorsa o olur. İmzalamazsan evlenemeyiz. İyi, evlenemeyiz o zaman dedi Aylin. Çantasını kaptı, kapıyı vurup çıktı. İzlende kadar koşar adımlarla yürüdü. Kendini son derece aşağılanmış hissediyordu. Nilüfer'in oteline telefon etti, kimseyi bulamadı. Emel'i aradı, yoktu. Michelle'den ayrıldığı için onu bir türlü affedemediğini hissettiği Leyla'ya da söylemek istemiyordu bu durumu. Akıl danışacağı kimse kalmamıştı ortalıkta. Kurt Dudner'in numarasını çevirdi. Kurt Allah'a şükür evdeydi. Onun sesini duyar duymaz başladı ağlamaya. Evlenmiyoruz Kurt, nikah kaldı. Ne diyorsun Aylin sen? Çok çirkin bir şey yaptı Joe. Asla kabul edemem böyle aşağılanmayı. Neredesin sen şimdi? Kendi apartmanımdayım. Evime döndüm. Allah'tan daha satışını imzalamamıştım. Gözyaşları sel gibi akıyordu yanaklarından. Bekle beni, geliyorum. Gelince anlatırsın, dedi Kurt Döldünür. Hemen gel ama, evde oturacak bir minder bile kalmadı, bilesin, dedi Aylin. Kurt Döldünür gelene kadar Nilüfer, Kasım Bey ve her iki tarafın avukatları da bulunmuştu. Hepsi rezil olmamaları için Joe ve Aylin'i ikna etmeye çalışıyorlardı. Aylin hırsından Joe'dan 2 milyon dolar istemişti karşılık olarak. Joe böyle bir reaksiyon beklemediği için şaşkındı. İşi şakaya vurmak için Aylin'in avukatına, evlenirken Aylin'in ailesine 2 deve 10 koyun bir de çadır veririm demiş. Bu espriye kimse gülmemiş, buz gibi bir hava esmişti. Kendini bu yola iteleyen kızları da bu konuda hiç anlayış göstermeden Aylin'e de kızıyorlardı. Sonunda bir anlaşma zemini bulundu. Hem Joe yaptığına hem de Aylin gösterdiği tepkiye pişman olmuş gibiydiler. Ama düğünden tam 3 gün önce işin bütün tadı tuzu kaçmıştı. Aylin ile Joseph Cates 87 yılının Haziran ayında New York'un en görkemli otellerinden biri olan Madison Avenue'daki Kryl Oteli'nin büyük seremoni salonunda evlendiler. Düğünlerine New York'ta yaşayan tüm Türk kolonisi, Aylin'in kolej ve iş arkadaşları, bazı özel hastaları, Joe'nun filmci dostları, tam kadro akrabaları ve Musevi Sosyetesi'nin önde gelenleri davetliydi. Birkaç kişinin dışında 3 gün önce yaşanan krizi kimse bilmiyordu, Joe'nun kızları bile. Aylin inanılamayacak kadar hoş ve şıktı. Timothy Childs, gelin olmak sana ne kadar yakıştı Aylin, dediğinde, ben de bu yüzden sık sık evleniyorum ya, diye yanıtlamıştı Aylin. Üstünde bulut gibi uçuşan elbisesiyle konuklarının her birini ihtimamla ağırlamaya çalışıyordu. Pırıl pırıl gözleri, içten gelen neşesiyle gerçekten çok mutlu gözüküyordu. Birkaç gün öncesinin tüm gerginliğini, kırgınlığını geride bırakmayı başarmıştı. Yepyeni bir evde, yepyeni bir hayata başlıyordu. Mutlu, iyi niyetli, umutluydu. Joe ve Aylin balayı için Paris'ten geçerek Türkiye'ye gittiler. Önce birkaç gün İstanbul'da kaldılar. Nilüfer ve Kasım Gülek Büyükada Anadolu Kulübü'nde yeni evliler için bir davet verdiler. Aylin bu davete İstanbul'da yaşayan akrabalarının ve sınıf arkadaşlarının çağrılmasını istedi. Bir yaz ayında dört bir yana dağılmış İstanbulluları bir araya toplamak kolay değildi ama haber ulaştıranların çoğu geldi. Yıllardan sonra Ankara'daki soysal apartmanın çocukları Nilüfer, Aylin, Betin ve Ayşe ilk kez bir araya geliyorlardı. Ve yine yıllardan sonra kuzinler Nilüfer, Semra, Aylin ve Ayşe de ilk kez buluşuyorlardı. Duygu yüklü buluşmalar ve hatıralarla dolu geçen gecede Kasım Bey hoş bir konuşma yaptı ve baldızına sonsuz mutluluklarla son evlilik diledi. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Aylin'le kocası Göce'ye gidip Betinler'in teknesiyle bir mavi yolculuğa çıktılar. Joe, karısına olduğu kadar Türk sahillerine ve Türklere de hayran gözüküyordu. Hayatının en doğru evliliğini yaptığını düşünüyordu. Park Avenue'daki townhouse'da yaşam başlarda Joe ile Aylin'in umduklarından da iyi geçmeye başladı. Öncelikle Aylin meslek hayatının en çok emek verdiği tedavilerini, en mucizevi iyileşmelerini bu dönemde gerçekleştirdi. Rahibe Nancy, Lori Krauss, hatta tedavi sonrasında sekreteri olmayı kabul eden Irene Anisman hep bu evliliğin ilk yıllarına rastlayan başarılardı. Evliliklerinin ilk yılında yine Türkiye'ye, İsveç'e, İngiltere'ye ve Paris'e gittiler. Hem Joe hem de Aylin iyi bir evlilik yaptıklarına inanıyorlardı. Tayyip'e Alex'i kendi arkadaşlarına tanıştırmıştı. Arkadaşları kızın durumunu büyük bir anlayışla karşılamıştı. Alex'i gruplarına almışlardı. Alex hayatında hiç olmadığı kadar mutluydu. Tayyip'e o yıl Harvard Üniversitesi'nde ilk yılını okuyordu. Yeni bir okul, yeni bir ev, yeni arkadaşlar, yeni bir aile. Onun içinde yenilikler ve heyecanlarla dolu bir yıldı 87. O da teyzesi gibi Joe'nun çocukları arasında en akıllı ve şeker bulduğu büyük oğlu Philip'i seviyordu. Philip, annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesinin yanında büyümüş, değişik değerlerle yetişmişti. Tayyip'e onu nedense kendilerine daha yakın buluyordu. Alex ise aynı yaşta olmalarına karşın sorumluluğunu üstlendiği, koruması altına aldığı küçük kardeşi gibiydi. Evde sık sık Türk yemeklerinin ağırlıkta olduğu akşam davetleri veriliyor, aile toplantıları yapılıyor, hayat kalabalık ailelere mahsus gürültü patırtı içinde geçiyordu. Aylin geleneksel şükran gününü yine ihmal etmemişti. Ailenin tüm çocuklarının yanı sıra Michelle'in oğulları Tim ve Greg de yemeğe davetliydi. Joe bu mutlu aile havasından memnun görünüyordu. Valerie ile Pobe uyum içindeydiler. Eve gelip giden misafirler arasında çok sayıda ünlü artist, şarkıcı, gösteri sanatçısı ve film yıldızı vardı. New York'un tanınmış oyuncuları Jill Kleisberg ile David Rippe, Kate Aderman, şarkıcı Neil ve Leba Sadaka, futbol oyuncusu Frank Gifford ve sinema oyuncusu Kathy Lee Gifford, Kelsey'lerin evine sık sık gelip giden ünlüler arasındaydı. Aylin, evlerine gelip giden bu tanınmış kişilerin arasında en çok komedyen Robert Klein'den hoşlanmıştı. Klein'in de espri anlayışı gelişmiş, Aylin'i çok seviyor, sık sık birlikte oluyorlardı. Aylin güzel evinin keyfini çıkarıyordu. Nuri ve karısı zor yetişiyorlardı davetlere. Ara sıra Vildan da yardıma geliyordu. Evin hayhuyu arasında bir de Joe'nun poker partileri vardı. Joe haftada birkaç gün arkadaşlarıyla oturup saatlerce poker oynuyordu. Aylin'in tanıştırdığı Richard da poker arkadaşlarından biriydi. Böyle gecelerde Aylin genellikle Kurt Dudner ile operaya veya tiyatroya gidiyordu. Kurt, Joe'nun poker akşamlarında Aylin'in kavalyesi haline gelmişti. Joe, her kadın hayatında kesinlikle bir kurt olmalı diyordu. Aylin'in yoğun iş günlerinin akşamlarına bunca etkinliği nasıl sığdırılabildiği akıl alır gibi değildi. Ama Aylin, akşamları sosyal hayatını canlı tutarak sanki özel bir güç aktarıyordu damarlarına. Michelle'le evliyken erkenden yatmak, sabaha dinlenmiş olarak güne başlamak ne kadar verimli olduysa, Joe ile yaşadığı bu hızlı hayatta da bir o kadar, belki de daha fazla verimliydi. Hastalar kapısından en iyi neticelerle ayrılıyorlardı. Etrafında ev halkı dahil hiç azalmayan bir kalabalık vardı. Mutlu mu, mutsuz mu düşünmeye, kendini dinlemeye vakit bile bulamıyordu. Yaşam fırtınada dönen bir yel değirmeni gibiydi. Rüzgar hızıyla koşuyordu Aylin. Derken 3 katlı taş binanın üzerinde hafiften bir rüzgar esmeye başladı. Aylin kendine ait lüks dairesini satınca onunla West Hampton'da bir yazlık almak istemişti. O mahallede benim bir yazlık evim var, ikincisini neden alalım demişti Joe. Senin evin dökülüyor Joe, koca evi tamir etmeye veya boyamaya kalksak yeni bir ev alır gibi para akıtmak gerekecek. Eskiyle uğraşacağımıza eli yüzü düzgün bir evimiz olsun. Avukat ücretleri, vergiler ödenip almak istediği eve para yetişmeyince Joe maddi yardımda bulunmuştu. Aylin'e paraca yardım etmesi gerektiğinde etmiyor değildi ama çenesi de hiç durmuyordu. Kocasının sürekli paradan söz etmesi, çok para harcanıyor denmesi sinirine dokunmaya başlamıştı Aylin'i. Joe harcama üstüne tenkitlerini o kadar abartıyordu ki Nuri'nin çamaşırlara kullandığı deterjanların çok çabuk bittiğinden bile şikayet edebiliyordu. Nuri, Joe Bey'e söyleyin Aylin Hanım, biz Türkler her hafta çarşaf değiştiririz. Deterjanları torbaya doldurup 5. caddede satmıyorum herhalde. Kullandığımız için bitiyor dediğinde Aylin'in içinden Joe'yu öldürmek gelmişti. Bir başka sefer Joe ve Aylin, Coşkun ve Big Kırca'yı akşam yemeğine Kofa davet etmişlerdi. Pahalı bir Fransız balık lokantasıydı. Joe ilk kez tanışacaktı Kırcalarla. Yemekler ısmarlanırken çok mukrim davranan Joe, sıra şarabı ısmarlamaya gelince nedense en ucuz şarabı seçti. Aylin kocasına, garsona Blanc de Blanc ısmarladığını duyunca hırsla çekip aldı şarap listesini elinden, Joe'nun çenesine çarptı. Aylin listeye bakıp Puligui Monrah getirin dedi garsona. Ismarlanan iki şarap arasında 200 dolara yakın bir fark vardı. Joe'nun suratı asıldı. Coşkun Kırca şaraptan çok iyi anlar. Ona herhangi bir şarabı ikram edemeyiz Joe dedi Aylin. Ama sofrada artık buz gibi bir hava esiyordu. Yemeğin sonunda vestiyerden mantolarını alırlarken Coşkun karısının kulağına bu evliliğin uzun süreceğini sanmıyorum diye fısıldadı. Benim bildiğim Aylin nekes adamlarla yapamaz. Bu arada Aylin'in canını bir de işiyle ilgili bir konu sıkmaya başladı. New York Hospital'ın psikiyatri bölümü olan Pipe White Hospital'da çalışan bir tıp öğrencisi intihara teşebbüs etmiş, kurtarıldıktan ve bir müddet hastanede yattıktan sonra tedavi için Aylin'e gönderilmişti. Kendini öyle bir ün yaptın ki bileğini kesen, balkondan atlayan ya da midesi yıkanan herkesi sana yolluyorlar. Allah sana akıl versin demişti Michel. Samantha depresif disorder teşhisiyle gelmişti Aylin'e. Bir yıla yakın bir süre kızı hem ilaçla hem de terapi yöntemleriyle tedavi etmişti Aylin. Kız iyileşmişti, okula geri dönmek ve daha fazla zaman kaybetmeden asistanlığına devam etmek istiyordu. Aylin kızın göreve devam edebilir hale geldiğine dair rapor yazıp yollamıştı Pride Whitney'e. Üç uzmandan oluşan bir üst kurul kızı değerlendirmeye almış ve henüz göreve dönmeye hazır olmadığına karar verip başvuruyu geri çevirmişlerdi. Aylin konunun üstüne gitmiş, bir rapor daha yazmıştı. Aylin'i toplantıya çağırmışlardı. Değerlendirmeyi yapan doktorlardan biri Pine Whitsey'in psikiyatri bölümü başkanıydı. Aylin, Samantha'nın kendi hastası olduğunu, hiçbir kızı onun kadar iyi değerlendiremeyeceğini, kıza tüm kapıları kapayarak onun yeni depresyonlara itilmekte olduklarını çok sert bir dille bildirmişti. Toplantıdaki doktorlar şaşırıp kalmışlardı. Doktor Baker, Aylin'i daha yumuşak bir üslupla konuşması için uyarmıştı. Size anlatmak istediklerimi ifade eden kelimeler bunlardan ibaret. Beni süslü laflar bulmaya zorlamayın demişti Aylin. Doktorlar arasında ikilik çıkarmıştı. Fakülte dekanı Aylin'i bir kere daha çağırmıştı görüşmeye. Kıza 6 aylık bir süre tanınmasını istemişti. Kabul etmemişti Aylin. Samantha bu mesleğin en seçkin, en iyi 3 uzman doktoru tarafından değerlendirildi. Onların yanıldıklarını mı söylüyorsunuz Doktor Radomisi demişti dekan. O 3 doktordan biri de kendisiydi. Evet, yanılıyorlar. Nasıl oluyor bu? Oluyor çünkü siz etrafınızı beceriksiz ve korkak doktorlarla çevrelemişsiniz. Ayağa kalkıp kapıya yürümüştü dekan. Aylin de dimdik takip etmişti adamı. Raporumu değiştirmeyeceğim efendim. Samantha iyileşti deyip çıkmıştı kapıdan. Cornell Üniversitesi ve Pine Whitney'deki doktorlar bir daha hasta yollamayacaklardı Aylin'i. Dekanın yanından ayrıldıktan sonra eve dönmedi Aylin. O gün belki toplantı uzar diye hasta almamıştı öğleden sonra. 5. caddede dükkanlara girdi çıktı, alışveriş yaptı. Sonra da sinirleri yatışsın diye bir sinemaya gitti. Film bittiğinde hava kararmıştı. Canı yürümek istedi eve kadar. Evin önüne geldiğinde anahtarlarını çıkarmak için çantasını açarken fark etti. Arkasında bitiveren adamı. Adam bir eliyle omuzunda asılı çantayı çekiştiriyor, öteki eliyle boğazına dayadığı bıçağı tutuyordu. Çantanı ver yoksa gebertirim seni karı. Aylin ayakkabısının sivri topuğunu adamın hayallerine doğru savurdu. Adam beklemediği bu hareket karşısında bir an sendeledi. Aylin adama döndü. Yüzüne bir başlık geçirmiş olmasına rağmen bir zenci olduğunu anımsayabildi. Şimdi bir eliyle sımsıkı çantasını tutuyor, diğer eliyle adama yumruk indiriyordu. Adamsa bu kez bir eliyle Aylin'in kolunu arkasına büküyor, diğeriyle boğazını sıkıyordu. Aylin hem tekmelerini ard arda indiriyordu adamın bacakları arasına hem de avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Evin içinden ayak sesleri duyulunca adam yere düşmüş olan Aylin'in böğrüne bir tekme savurup kaçmaya başladı. Nuri kapıyı açtığında bir an karanlıkta hiçbir şey göremedi, sonra yerde kıvrılmış Aylin'i fark etti. Aman Allah'ım, Aylin Hanım, yaralı mısınız? Kımıldamayın, sakın kımıldamayın. Koş, herifi takip et. Beni bırak, onun peşinden koş. Haydi, koşsana. Hırsızın peşinden koşulur mu hiç? Ölümüme susamadım ben, dedi Nuri. Çantamın sapını koparmış, dedi Aylin. Sımsıkı kavradığı sap omuzunda sallanıyordu. Ucunda çanta yoktu. Siz iyi misiniz? Aylin'in kalkmasına yardım etti Nuri. Üstü başı çamur içinde kalmıştı. Boynunda hırsızın parmak izleri mor lekeler bırakmıştı. Böğrü sızlıyordu. Zorlukla ayağa kalktı. Nuri'ye abanarak içeri girdi. Joe olanları öğrenince kulaklarına inanamadı. Kaç para vardı çantanda diye sordu. $40 nakit, kredi kartları, makyaj malzemen vardı. Kendime yeni bir ruj almıştım daha bugün. Sen deli misin Aylin, dedi Joe. $40 yeni bir ruj için hırsızla boğuşulur mu? Ya seni bıçaklasaydı ya öldürseydi? Ne yapmalıydım sence? Buyur al çantamı mı deseydim? Elbette verirsin gider. Hayatından daha mı kıymetli malın? Siz Amerikalılar hepiniz korkaksınız, dedi Aylin. Siz Türkler de hepiniz delisiniz, dedi Joe. Ben değilim, dedi Nuri. Bir çanta için ölümü göze almam ama bizim hanım alır. Valerie ile Pobe'nin barışçıl havaları uzun sürmedi. Ramsburg'daki evin kendilerine sorulmadan satılıp yeni evinde ailenin üstüne alınmasına çok bozulmuşlardı. Babalarının kızlar ben mülklerimi alıp satarken sizlerden icazet alacak değilim demesine karşı söylenip duruyorlardı. Aylin yine bütün iyi niyetiyle elinden geleni yapmaya çalışıyordu. O evin yerine yenisi kondu. Tatillerde kullanmak istiyorsanız bize sormanıza bile gerek yok. Gidin istediğiniz kadar güle güle oturun dediğinde Valeri orası senin evin bizim değil demişti. Ne fark eder evin tapusunun kimin üstünde olduğu? Biz bir aileyiz Valeri. Madem fark etmez tapu niye senin üstünde Aylin? Çünkü o evin parasını ben ödedim. Senin o kadar paran var mı? Babanla evlendiğim zaman o güne kadar oturduğum katımı satmıştım. O parayla ödedim. Bu terbiyesiz kızlara hesap vermek zorunda değilsin Aylin demişti Philip. Hesap vermek istiyorum. Kız kardeşlerinin kafasında babanızın servetinde gözüm olduğuna dair bir saplantı var. Bu saplantıyı düzeltebilirsem hepimiz için çok iyi olur. Sabrına hayranım cici anne. Philip elini Aylin'in omzuna dostça vurup çıkmıştı odadan. Aylin'in sabrına gerçekten hayrandı. Aylin ve Joe 88 yazında Türkiye'de Betinlerle önce Bodrum ve çevresinde sonra da Göcek'te bir mavi tur yaptıktan sonra Hilmi dayının Bozcaada'daki evinde de kalmışlardı bir süre. Köy hayatıyla yeni tanışıyordu Aylin. O yaz birdenbire bunca yıldır beton binalı şehirlerde yaşamaktan ne kadar bunalmış olduğunu fark etti. Yemyeşil kırlarda, kısa boylu Akdeniz bitkilerinin, mandalina ve zeytin ağaçlarının arasında mis gibi kekik ve yasemin kokularını ciğerlerine doldura doldura dolaşırken yepyeni bir özlem yeşertti içinde. Doğanın kucağında yaşamak. Ömrümüzü güneşin doğuşunu ve batışını görmeden upuzun taş yığınlarının içinde geçiriyoruz Joe dedi. Çok daha sağlıklı ve mutlu yaşamak istemez miydin? Türkiye'ye mi yerleşelim? O kadar da değil ama Amerika'da bal gibi doğayla iç içe yaşayabiliriz. Karısının sözlerinin üstünde durmadı Joe. Amerika'ya döndükleri zaman Aylin önce Virginia'da bir çiftlik almalarından söz etti. Bu konuda o kadar ısrarcıydı ki Joe ile birlikte Virginia'ya gidip bazı satılık çiftlikleri bile gezdiler. Joe ayakları yere basan bir adam olarak bu tür hayallerin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini biliyordu. Aylin New York'ta kurduğu düzeni bırakıp hiçbir yere gidemezdi. Hastalarından vazgeçse onlar Aylin'den vazgeçemezdi. Ama Aylin'le dalaşmak yerine iyi bir yol bulmuştu. Olur olur diyerek işi zamana bırakmak. Nitekim Virginia'da çiftlik alma hayalinin bir zaman sonra unutulmasını gördü. Ama Aylin bu kez gerçekleşmesi Virginia'da çiftlik almaktan çok daha kolay bir başka hayalin peşinden koşmaya başladı. New York'un biraz dışında doğanın kucağında bol ağaçlı sayfiye yerleri vardı. Örneğin Connecticut'ta bir ev bulabilirlerdi. Her ikimiz de yaşlanıyoruz. Şehrin gürültüsünden uzak, kafa dinleyerek yaşamak istemez misin diye soruyordu kocasına sık sık.